Ayrım 61. Babanın Dönüşü. Mark Weingartner. Sayfa 534. Bölüm 30. Geraci'nin arazisindeki tesislerin kurulumundan bir yıldan daha kısa bir süre sonra binaları yıkmak için bir ekip geldi. Verilen vergiler iş başındaydı. Geraci bu işi makul bir fiyata yapabilecek şahsi yıkım ekiplerinin bulunduğunu belirtti. Fakat ajan Ike Rosen bu işi kendilerinin belirli bir şartname paralelinde bil fiil yapmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca uyulması gereken çeşitli güvenlik konuları da vardı. Geriye kalan öğrenciler Bahamalardaki villa arazisinde kendilerine ihtiyaç duyulması durumunda geri çağrılma şartıyla evlerine gönderilmişlerdi. Görünüşe bakılırsa CIA Başkanı Alan Soffit'in emriyle Kübalı 3 adam önden gönderilecekti. Bunu yapmaktaki mantık Kübalıların ülkeyi daha iyi tanıyor olmaları ve ters giden bir şeyler olduğunda Geraci'nin adamlarından çok daha kolay ortadan kaybolabilecekleriydi. Geraci bu işe sinirlenmişti. O oraya bir Kübalı, dil ve genel sefer için ve iki Sicilyalının gitmesini istemişti. Ki iş tek seferde doğru bir şekilde yapılacaktı. Geraci temasta olduğu kişilere böyle yaparsanız demişti her şeyin yolunda gittiğini göreceksiniz. Küba karasularının hemen dışındaki isimsiz bir mercan adasına çıkan Kübalılar Ernest Hemingway'in mülkleri arasından gasp edilen bir sürat motoruyla oradan alındılar. Kıyıya varmadan önce de şüpheli bir şekilde patlayan motorda öldürüldüler. Herkes motoru kullanan kişinin Küba hükümeti adına çalışan bir casus olduğunu düşündü. Ama Geraci'nin ilk elden işittiği şeylerin bununla alakası bile yoktu. Geraci, ajan Rosen'a kendisini bu konuda uyardığını söyledi. Geraci bu iş uğruna adam kaybetmek istemiyordu. Fakat diğer yandan da o hırsız diktatörü öldürmek adına diğer operasyonlardan birisinin gerçekleştirilmesi de aklına hiç yatmıyordu. Ayrıca diğer kamplarda neler olup bittiğini öğrenmenin başka güvenilir bir yolu da yokmuş gibi görünüyordu. Geraci eğer bu işi yapmaları için oraya sadece Kübalıları göndereceklerse dedi, o zaman onun adamlarını eğitmenin ne anlamı vardı ki? Bir hafta kadar sonra Rosen Geraci'ye kendisine bölgeye diğer bir üç adamı gönderme yetkisinin verildiğini söyledi. Bu kez alçaktan uçan bir deniz uçağı kullanılacak, araç radarla takip edilecek ve adamlar onları kumsalda bekleyecek olan güvenilir yetkiliye teslim edileceklerdi. Geraci'ye bu ekipte yer alabilecek bir adam önerebileceğini söyledi. Geraci iki adam önerme konusunda ısrarcı davrandı. Ajan bir ya da hiç dedi. Geraci Carmine'yi seçti. Sicilyalı soldato Geraci'ye telaşlanmamasını belirtti. Seçtiği kişi iki adamın yerine geçebilecek kadar iyiydi, hem de herhangi iki adamın yerine. Bundan birkaç gün sonra Geraci havuzun arkasındaki ofisinde kendisini 7 yıldır uğraştıran aynı 2 ciltlik Roma tarihi kitabını okuyordu. Charlotte kapıyı tıklattı. Bir telefon geldi. Evlilikleri boyunca Geraci için not almıştı. Özellikle de kendilerini tanıtmayan kişilerden gelenlere. Arayan her kimdiyse benden sana içeri girdiklerini iletmemi istedi. Bu kadar. İçeri girmişler. Bu sana bir şey ifade ediyor mu? Evet, tabii ki Küba ve oturduğu yerden ne olup bittiğini anlayıverdi. Charlotte, kitap nasıl gidiyor diye sordu. Geraci kitaplar diye düzeltti. 2 cilt. En son ne zaman televizyon ekranı dışında bir yerde bir yazı okudun? Ve aslına bakılırsa kitapların beni oldukça geliştirdiğini de söyleyebilirim. Tom Hagen Palmer House'dan çıkıp Louis Russo'yu görmeye gitmek için bir taksi çevirdiğinde hava hala karanlıktı. Teresa yukarıda otel odasında uyumaktaydı. O gün ilerleyen saatlerde Chicago Sanat Enstitüsü'nde bir toplantıya katılmıştı. Bir tür Milli Müze Yönetim Kurulu konsorsiyumu. Yarın South Bend'de sadece Andrew'i değil ama Fighting Irish'de ortada oynamaya başlayan ve kendi sahalarında oynayacakları yılın son maçına onlar için bilet ayarlamış olan Sonny'nin en büyük oğlu Frankie Corleone'yi de görmeye gideceklerdi. Hagen uzun süreden beri bu hafta sonunu beklemekteydi. Hagen oraya bir limuzinle de gidebilirdi. Fakat bir şeyleri önceden ayarlama riskini üstlenmeye cesaret edememişti. Taksi şoförü klasik bir Chicagoluydu. Hiç durmaksızın kutsal şeylere küfrediyor ve bazı spor takımları hakkında komik şikayetlerde bulunuyordu. Hagen'ın kafası birçok şeyle meşguldü. Sadece iki kupa kahve içmişti, terliyordu. Kendisini sinirli hissetmiyordu ve arabanın içi de sıcak değildi. Büyük olasılıkla bu durum onun kan basıncıyla ilgiliydi. Doktoru Hagen'ın bir gün küt diye gideceğini söylerken belki de şaka yapmamıştı. Şoför zırvalamaya devam etti. Hagen onu susturmak için hiç çaba harcamadı. Adam ne kadar çok konuşursa yolcusunu da bir o kadar az hatırlardı. Russo'nun neredeyse Wisconsin'in içinde sayılabilecek kendisine ait bir et lokantası vardı. Akıp giden sabah trafiğine rağmen yolculuk bir saatten uzun sürdü. Mesafe sanki giriş kapısı ve park sahasının geniş alanından kulübe kadardı. Boyalı ateş taşlarından yapılma beyaz, büyük ve sevimsiz bir bina. Her ne kadar burası göze pek revaçta bir yer gibi görünmese de Johnny Fontaine gibi şarkıcılar, en tanınmış komedyenler, hatta Ice Capades bile burada sahneye çıkıyordu. Kapının üzerindeki levhada Hector Santiago, rumba kralı yazılıydı. Burada yapılacak gösteriler hiçbir zaman ilan edilmemesine rağmen salon sürekli dolu olurdu. Binanın hemen yanında şehirlerdeki dört apartmanın kaplayacağı alan büyüklüğünde kare bir gölcük ve bunun etrafını çevreleyen çam ağaçları vardı. Su zorlukla görünüyordu ve katran kadar siyahtı. Gölcüğün diğer yanında sıradan penceresiz üç katlı bir depo vardı. Burası kumarhaneye dönüştürülmüştü. Gondolcu geceleri misafirleri gölde sürekli karşıdan karşıya geçirip duruyordu. Russo buradan inanılmaz derecede gurur duyuyordu. Herhangi bir konuda buraya onunla iş görüşmeye gelip de değerli kumarhanesinde bir tur atmadan geri dönmek imkansızdı. Hagen'ın Louis Russo'nun müşterilerinin onun yasa dışı kumarhane bataklığına hiç çekinmeden gelebilmeleri için polislere verilen rüşvete harcanan çabanın hakkını vermesi gerekliydi. Kulübün arkasında eski bir çiftlik evi uzanıyordu. Burası da misafirhane haline getirilmişti. Russo bu binanın üst katındaki en büyük odayı kendi ofisi olarak kullanıyordu. Buraya girmek için Hagen'ın metal dedektörü bir cihazdan geçmesi, ardından da tıpkı banka kasalarının bulunduğu yerlerdekine benzeyen çelik bir kapıdan içeri girmesi gerekti. Tıpkı Hagen'ın tahmin ettiği gibi Russo'nun iki şapşal adamı dışarıdaki bir odada oturuyordu. Her ikisinin de kucaklarında birer silah vardı. Teki ayağa kalktı, tembel tembel onun üzerine aradı ve eliyle Hagen'a patronunun inine girmesini işaret etti. ''Russo, Mick'in dünyadaki tek konsilyeresi'' dedi. Bir çift elmas kol düğmesi takmıştı. ''Ne şeref!'' Hagen ona teşekkür etti ve kendisine gösterilen koltuğa yerleşti. Russo baştan savma ve önemsiz bir açıklama yapmaya hazırlanıyormuş gibi ayakta kaldı. Hagen, Michael Corleone dedi, senin ve benim birkaç ufak noktada anlaşmaya varabilmemiz durumunda seni capo di tutti capi olarak desteklemeye ve Nick Geraci'ye verilecek olan komisyondaki sandalyesinden vazgeçmeye hazır.
Hey, bunu işittiniz mi çocuklar?
Russo koridordan silahlı adamlara doğru seslendi.
''Dinle İrlandalı, benim geldiğim yerde bizler ilk önce öpülmeden becerilmeyiz. Ne demek istediğimi anladın mı?''
Hagen anlamıştı. ''Ben Alman İrlandalıyım.'' diye düzeltti. ''Ve sana hakaret etmek ya da saldırıya geçmek istemedim.'' ''Don Russo, senin meşgul bir adam olduğunu biliyorum ve eğer doğrudan konuya girersen bundan memnuniyet duyacağını düşündüm.''
''Kahve?'' ''Lanet olsun, benim misafirperverliğime ne oldu? Bir kokteyle ne dersin İrlandalı?''
''Hagen, kahve harika olur.'' dedi. ''Bu filtre ama işe yarardı, teşekkür ederim.'' Russo kaşlarını çattı.
''Hey, sen iyi misin? Çünkü burası hiç de sıcak değil.''
''İyiyim.''
''Annem olmanın bir durumdan çok bir karar olduğunu söyler hep.''
''Zeki bir kadınmış.''
''Evet, pekala. Ya inanılmaz derecede korkmuş ya da bir boklar yemiş gibi görünüyorsun. Tıpkı balta girmemiş bir ormandan gelmiş gibisin. Tropik bir sıcaktan çıkmış gibi.'' ''Hey çocuklar!'' diye seslendi. ''Benim buradaki arkadaşım belki bir havlu kullanmak isteyebilir.''
Hagen elindeki kupayı büyük iki yudumda boşaltırken ''İhtiyacım olan tek şey kahve.'' dedi.
Buraya gelip de senin kadar terleyen tek kişinin üzerinden dinleme cihazı çıkmıştı.
Bu doğru mu? Russo kafasını sallayarak onayladı. Hagen kollarını kaldırdı. Üzerime ara dedi. Kırılmam.
Russo'nun gururu ya da saygısı bunu yapmasını engelleyecek düzeyde değildi. Hagen'ı aradı. Tabii ki dinleme cihazı falan yoktu.
Russo tekrar Hagen'a oturmasını işaret etti. Hagen de Russo'nun oturmasını bekleyerek bir süre durakladı.
Birkaç ufak nokta öyle mi?
Russo masasının arkasına geçerek oturdu. Mesela ne gibi?
Cienfuegos kasabasındaki kütüphanenin küçük üçüncü kat balkonundan Carmine Marino kullanmak için hazırladığı Rus yapımı tüfeği doldurdu ve araba konvoyunun geçmeye başlamasını bekledi. Hepsinin birden karaya adım attıkları gece birlikte geldiği iki sinirli Kübalıyı kaybetmişti. Konuşabildiği İspanyolca, yozlaşmış İtalyancasından türeyendi ama yine de diktatörlükte 200 mil yol alarak ona bundan sonraki emirleri verecek olan iki kadın casusla buluşmuştu. Karanlık ve bunaltıcı Küba gecesinde bu kadınlarla ateşli bir seks yapamayan Carmine doğal olarak hayal kırıklığına uğramıştı. Kendisi gibi enerjik bir suikastçıyla sevişmeyen bir kadın casusun varlığını o güne kadar kim işitmişti ki? Eğer bu da olmayacaksa suikastçı olmanın anlamı neydi? İkisi de oradaydı ve hala ortada bir şey yoktu. Çok kafa karıştırıcıydı. Belki de bunlar lezbiyendi. Belki de o düşündüğü gibi bir adam değildi. Eğer bu işten canlı sıyrılırsam diye düşündü, o tek gözlü Yahudi'ye gidecek ve ona kendisi için neyin iyi olduğunu bilip bilmediğini soracak. O da cesur Carmine Marino'ya balık eti ve şehvetli bir casus bulacaktı. Carmine salak değildi. Bu tür kızların oralarda bir yerlerde olduğunu biliyordu. Sokak kenarlarına askerler ve alkışlayan Kübalılar dizilmişti. Konvoy yaklaştıkça insanların çıkardıkları sesler garip bir şekilde metalikleşiyordu. Tıpkı tezahürat yapan kalabalığın bir yükselen bir alçalan ses kayıtları gibi. Sicilya'yı yeni yeni tanımaya başlayan biri olarak Carmine gittikçe artan alkışlara doğru baktı. Zorba Mussolini'nin karşılanma tarzı işte buydu. Şimdi araba konvoyu katedralin yanından köşeyi dönmüştü. Bir dizi Amerikan aracı ona doğru yaklaşıyordu. Görüntü muhteşemdi. Bu insanlar Amerikalılardan nefret ediyordu. Fakat bir de şu manzaraya bakın. Carmine tüfeği omzuna kaldırdı. Baştan dördüncü arabada bu tıpkı söylendiği gibi mavi ve üstü açık bir araçtı. Baştan ayağa askeri üniforma giyinmiş, gülümseyerek etraftaki bunalmış insanlara el sallayan sakallı hedef dikiliyordu. Marino sakince derin bir nefes aldı ve tetiği çekti. Sakallı adamın kafası geriye doğru sallandı. Etrafa kan ve beyin parçaları saçıldı. Şoför gaza bastı. Etraf çığlıklarla doldu. Polis geriye kalan konvoya el sallayarak hızlı gitmelerini işaret etti. Bunların arasında üstü açık arabanın arkasındaki ikinci sırada yer alan, içinde Küba'nın lideri bulunan siyah bir sedan da vardı. Konvoy caddeden aşağı doğru ilerledi, yan sokaklardan birisine saptı ve şehrin dışına çıktı. Üstü açık mavi arabadaki diktatöre benzeyen adam ölmüştü. Carmine Marino ise kadın kılığına girmiş, çoktan Guantanamo Bay'e doğru yola çıkmıştı. Louis Russo her konuda hemfikir oldu. Corleone'ler Chicago'dan gelecek hiçbir engellemeyle karşılaşmadan Nevada'daki otel ve kumarhanelerini işletebilirlerdi. Eğer beklendiği gibi her şey yolunda giderse Atlantic City de onlarındı. Hagen Geraci'nin suikast ekibinin gerçekleştirdiği operasyonun tamamen Corleone'ler tarafından kontrol edildiğini belirtti. Ve Russo da kendisinin Tramonti ve Drago tarafından yürütülenleri kontrol altında tuttuğunu itiraf etti. Bu aileler ezeli düşman olabilirlerdi. Ancak CIA ve Beyaz Saray'daki sinik fırsatçılardan çok daha fazla ortak noktaları vardı. Ayrıntılar üzerinde biraz daha tartıştıktan sonra Russo Küba'daki ilk iş olarak kendi adamlarının başarması durumunda Corleone'lerin Capri ve Sevilla Biltmore'un kontrollerini geri alabileceklerini, onları yasalara uygun bir şekilde işletebileceklerini ve tüm bunları Russo ya da başka bir organizasyon kendilerine karışmadan yapabileceklerini kabul etti. Michael'ın yardımıyla Russo'nun kazandığı güç, onun 7 yıl önce gerçekleşen Vito Corleone'nin ölümünden bu yana ilk patronların patronu unvanını kazanmasına yardımcı olmuştu. Hagen parasını Corleone'lerden alan kişilerin organizasyon yapılarını kişisel bir öngörüyle anlayabiliyordu. Operasyonlardan bir kısmı aşama aşama Nick Geraci'ye verilecekti. Ancak bazı durumlarda Louis Russo'ya da kalanlar olacaktı ve bu yapılırken de onun Michael Corleone'ye tamamen yasal bir iş adamı olmasına olanak sağlamak için verdiği destek göz önüne alınacaktı. Russo o kadar işbirlikçi davranıyordu ki Tom Hagen beceren suratın kendisine oradan canlı çıkartmamayı planladığına gittikçe daha fazla inanmaya başlamıştı. Bu Michael'ın ve kendisinin olabileceğini daha önceden düşündükleri bir durumdu. Böyle bir şeyin olabileceğini bilmenin olacakların eşiğine kadar gelmekle uzaktan yakından alakası yoktu. Terlemesi yavaşlamadı. O an duş alabilmek ve üzerine kuru bir şeyler geçirebilmek için 1000 papel verebilirdi. Russo bugün büyük bir gün İrlandalı dedi. Bunu kutlamalıyız. Ben de sana eşlik edeceğim. Biraz önce kokteyl alır mısın diye sorarken şaka yapıyordum. Burada sana verebileceğim kahveden ya da koridordaki beyefendilerin pis nefeslerinden daha kuvvetli bir şeyim yok. Şuradaki kulübün barı ise fena sayılmaz. Ancak en iyi kalite Illinois eyaletindeki en iyi seçim Louis Gölü'nün karşısındaki şu binada. Saat henüz sabahın 9'u bile değildi. Hagen beni düşündüğün için teşekkür ederim dedi. Fakat baştan çıkmamam lazım, artık geri dönmeliyim. Haydi ama yapma İrlandalı. Eğer bunu içkiyle perçinlemezsek anlaşmaya varmış sayılmayız. Her şeyin ötesinde sizler her halükarda yasal kumarhane işine gireceğinize göre bu kadar fazla para kazanamayacağınız için sizin adınıza üzülüyorum. Ama sizi bu yola başkaları sokmadı. Gitmeden önce oradaki tesisimi bir ziyaret etmelisin. Alçak gönüllülüğümü kaybetme riskine rağmen orayla gurur duyduğumu belirtmeliyim. Bir süredir insan arasına karışmıyorum. Fakat... Russo siyah gözlüklerini çıkarttı, gözleri kan çanağıydı. Ortalarında da yeşil halkalar vardı, gülümsedi. Tom Hagen'ın bedenini saran ürperti her ne kadar kendi kendisini öyle olduğuna inandırmaya çalışsa da terlemesinden ya da klimadan dolayı değildi. Russo bazı insanları tanıyorum dedi. Daha önce hiç gondol gezintisi yaptın mı? Hagen yaptığımı söyleyemem diye yanıtladı. Russo onu kapıdan dışarı çıkarttı. Kucaklarında silahlarla oturan adamlar ayağa kalktı. Russo dinleyin beni dedi. Bu İrlandalı daha önce hiç gondola binmemiş. Eğer ölmek üzere olan bir adamın son isteği bu değilse başka ne olabilir bilmek isterim. Joe Locatello gecenin köründe Nick Geraci'nin evinin ön kapısına doğru ilerledi ve zili çaldı. Geraci evin arka tarafındaki çalışma odasında sandalyesinde otururken uyuyakalmıştı. Charlotte da uyku hapı almıştı ve ölü gibi uyuyordu. Barb üniversitedeydi. Birkaç çalışın ardından Bev Geraci ona karşılık verdi. Ancak kapıyı açmamış diyafondan konuşmuştu. Babana Ike Rosen geldi de. O bunun ne anlama geldiğini anlayacak mı?
Tabii ki, neden anlamasın?
Bev gözüne ne oldu diye sordu. Bu gerçek mi?
Evet gerçek, savaşta yaralandım.
Bev sana inanmıyorum dedi. Lucadello göz bandını kaldırdı. Gözetleme deliğinden görünüyor olsa dahi gözün tekinin yerinde olmaması kızın çığlık atması ve kaçması için yeterli olmuştu. Lucadello iç çekti, verandanın merdivenlerine oturdu ve polisin gelmesini bekledi. Bu insanların yapmayı becerebildikleri muhteşem şeylerden biriydi. Polis onların özel güvenlik güçleri gibi faaliyet gösteriyordu. Diğer insanlar, yani vatandaşlar ise ihtiyaç duyulduğunda onları çağırmak zorunda kalıyorlardı. İki ekip arabası birden geldi. Polisler dışarı fırladı, silahlarını çekmişlerdi. Lucadello ellerini havaya kaldırdı. Polislere Ike Rosen'ın ehliyetini uzattı ve adamlara Bay Geraci ile birlikte ithalat ihracat işi yaptıklarını belirtti. Oraya böyle garip bir saatte gelmiş olmasının tek nedeni gümrükte yaşanan talihsiz bir olaydı. Tüm bu kargaşa Nick Geraci'yi uyandırmıştı. Geraci polislere teşekkür etti ve kızını yatıştırdı. Ardından o ve ajan Geraci'nin çalışma odasına geçtiler. Luca Dello Geraci'nin Ebbsfield enkazından kurtarıp oraya getirdiği koltuklardan tekine yerleşti ve Geraci'ye Carmine hakkındaki haberleri iletti. Geraci ona ne yaparlarsa yapsınlar bu çocuğun konuşmamasını garanti altına al dedi.
Konuşursa belki de anlatacakları senin sorunlarının sonu olur.
Öyle mi? Geraci ajanın neden bahsettiğinden emin değildi fakat adamın tercih ettiği zamir seçimi yani sorunlarının sorunlarımızın değil pek iyiye işaret değildi.
Küba hükümeti ona işkence etmek için can atacaktır. Sakallı herkes tarafından sevilen devrimcilerini öldürmeyi deneyen bu yabancı hakkında ortalığı velveleye vermek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ruslar da onların tarafını tutacak. Birleşik Devletler de bu işin içine sürüklenecek. Onu sınır dışı ettiklerinde onu hapse atmak ve belki de idam etmekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey olmayacak.
Geraci bu konuda telaşlanma dedi. Carmine Morino hala İtalyan vatandaşı. Eğer onu buraya geri yollarlarsa onun sırtını dayayabileceği oldukça kuvvetli bir vaftiz babası var.
Luca Dello kafasını olumsuz anlamda salladı. Anlamıyorsun. Tüm bunlar olmadan çok önce onu idam etmeliyiz. Fakat korkarım ki senin sorunların da bu aşamada başlıyor.
Geraci bu lanet olası tek gözlü serserinin kendisini evinin arka avlusunda öldürmesine müsaade etmeyecekti.
Geraci ayağa kalk dedi. Üzerine aramam lazım.
İşine bak. Fakat eğer seni gerçekten öldürmeyi isteseydim şimdiye kadar ölmüş olurdun. Ve eğer sen değerli zamanını böyle şeylere harcarsan sonun gerçekten de bu olabilir.
Geraci yine de onu aradı ve üzerinden bir silahla iki bıçak çıkarttı.
Luca Dello, onları iyi dileklerimle kabul et dedi. Ben senin tarafındayım, unuttun mu?
Geraci ona tekrar yerine oturmasını işaret etti.
Saat oldukça geç, ben uyuyordum. Ayrıca eğer tüm bunların neden bizim değil de sadece benim sorunum olduğu konusunda kafam karıştıysa kusuruma bakma.
Ah tabii, bu benim de sorunum. Bak üst düzeyden birilerinden benim üstüm değil, onun üstünden FBI'ın Jacksonville'de faaliyet gösteren Tramonti kampından haberdar olduğunu öğrendim. Çoktan araştırmaya başlamışlar. Yine etrafta dolanıp duran bir diğer söylentiye göre büro da bir şekilde bizim operasyonumuza destek veriyor. Fakat bu çok da güvenilir bir bilgiymiş gibi görünmüyor. Ama bu noktadan sonra hiç fark etmez. Bürodan birilerinin tüm olanları bir araya getirme riski oldukça yüksek.
Ve sen beni bundan koruyamazsın öyle mi? Yapabileceğin hiçbir şey yok mu?
İçinde bulunduğumuz şartlar altında çok az şey yapabilirim dedi. İnan bana o adamları öldürmek isterdim.
Geraci öyleyse öldür başlık verdi. Ben seni durdurmuyorum.
Luca Dello ne yazık ki dedi bu seçeneklerim arasında görünmüyor. Nasıl olsa her şeyi senin için çözemem. Eski dostun Michael Corleone'nin seni öldürtmeyi planladığı konusunda güvenilir bir istihbarat aldık. Bunu yapmak için senin bu işi bitirmeni bekliyor. Şimdi bu işi yapmak gibi bir şansın kalmadığına göre hayatının ciddi tehdit altında olduğuna inanıyoruz. Bunların yanı sıra daha az güvenilir bir kaynaktan aldığımız istihbarata göre Louis Russo da seni öldürmeyi planlıyor. Görünüşe bakılırsa bunun sebebi de yani ben sizin gibi insanlar için her şeyin nasıl işlediğini pek iyi bilmiyorum. Ortada komisyon gibi bir şeyler mi var?
Geraci omzunu sikti, hiç haberim yok.
Tabii yok, durum her neyse. Russo'nun yaptığı her şey onlar tarafından onaylandı. Senin operasyonuna ise kimse onay vermedi. Görünüşe bakılırsa bu durum protokolün ciddi bir şekilde çiğneniyor olması anlamına geliyor ki bu onların, yani kim olur bilmiyoruz. Fakat birisini görevlendirmelerine yeter derecede ciddi bir durum. Büyük olasılıkla Bay Russo'yu seni öldürmesi için görevlendirmekten bahsediyorum. Titremiyorsun.
Bu gelip giden bir şey.
Eğer böyle bir durumla ben karşı karşıya kalsaydım titrerdim.
Benim titremem Parkinson türü bir rahatsızlıktan kaynaklanıyor, korkudan değil. Bunun korkuyla uzaktan yakından alakası yok. Ve her şey bir yana böyle bir şeyin senin için de geçerli olmadığını nereden biliyorsun?
Ah eminim ki oluyordur diye karşılık verdi. Durum her ne olursa olsun her şey çok hızlı gelişecek ve senin de hızlı hareket etmen gerek.
Bizim değil yani.
Luca Dello, hayır dedi biz değil. Bizim seninle hiçbir zaman ortak bir şeyimiz olmadı. Sen ve ben hiçbir zaman tanışmadık. Ortada biz diye bir şey yok. Ortada ben de yokum.
Ajan Ike Rosen diye biri yok.
Lucadella yapabileceği en iyi şeyin Nick Geraci ve ailesini oradan uzaklaştırmak olabileceğini belirtti. Uyduruk isimlere düzenlenen, dünyanın herhangi bir yerine sadece gidiş için ayarlanan biletler. Gidecekleri yerdeki havaalanında bir ajanın onları karşılaması ve her nerede olacak olursa olsun başlayacakları yeni hayata ilişkin ipuçları vermesi yapılabilecek şeylerdi. Bu her yer için uygulanabilir bir şey değildi. Fakat eğer Geraci kendi başına birkaç yeri birden idare etmek istiyorsa büyük olasılıkla bunun iyi bir fikir olup olmadığını söyleyebilirdi.
61. ayrımın sonu. Sayfa 544.